Merhabalar. İnsanlık olarak ne biliyoruz ve bildiklerimizi nasıl öğreniyoruz sorularına odaklandığımız yeni bir Meraklısına Bilim programına hoş geldiniz. Ben Defne Üçer Şaylan, Bilim Akademisi'nin popüler bilim yayını Sarka Çorgun editörlerindenim. Bu programı çalışma arkadaşım Müsemma Sabancıoğlu'yla birlikte kurguluyoruz ve sunuyoruz. Bugünkü konumuz hepimizin hayat içinde doğrudan veya dolaylı olarak karşılaşmış olduğu bir konu aslında. Akran zorbalığı, okullardaki akran zorbalığı aslında. Konuğum Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı ödülü sahibi, BAGEP ödülü sahibi. Aynı zamanda Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Seçil Gönültaş. Hoş geldin Seçil.
Hoş bulduk, merhabalar.
Şimdi söyleşi için hazırlanırken senin sosyal bilimler, Bilim Akademisi'nin sosyal bilimler yaz okulundaki dersini dinledim. Onu da izleyicilere tavsiye etmek istiyorum. Uzun ama ilgili kişiler için çok yararlı. Mutlaka linki ekleyeceğim. Bugün işte dediğim gibi okuldaki zorbalığa ve aslında çözümlere de odaklanmak istiyoruz. Biraz anlamak konuyu ve ondan sonra da çözümleri konuşmak istiyoruz. Önce anlama ile başlayalım. Zorbalık nedir diyelim ama burada da çatışmayla nasıl ayırt edebiliriz? Yani normal olanla zorbalığı nasıl ayırt edebiliriz ve en çok hangi yaşlarda rastlıyoruz? Belki buna da değinebilirsin.
Çok teşekkürler. Zorbalık çalışma alanlarımdan bir tanesi benim. Dediğiniz gibi yani zorbalığı anlamak bu anlamda çok önemli. Zorbalığı çalışırken de çünkü bütün metodolojisini bunun üzerine yani tanımlar üzerinden gitmek zorundasınız. Zorbalığın tanımına geldiğimiz zaman zorbalık aslında arada bir güç dengesizliğinden emin olduğumuz ve kötü niyetten emin olduğumuz ve tekrar eden aslında davranışlar ve tutumlar olarak tanımlanabilir. Çatışmadan ayrıldığı nokta da bu olabiliyor. Şimdi çatışma dediğimiz yani akran çatışması, çocuklar arasında yaşanan çatışmalar bir seferlik olabilir, kötü niyet içermeyebilir yani yanlış anlaşılmadan kaynaklı olabilir, kötü niyet içermeyebilir, kötü niyet içerebilir ama genelde bir seferlikle hani sınırlı kalabilir, tekrarı olmayabilir ve her zaman bir güç dengesizliği olmayabilir. Yani çok yakın arkadaşınızla da bir çatışma yaşayabilirsiniz mesela grup içerisinde, akran grubunuzun içerisinde. Biraz daha zorbalığı çatışmadan bu anlamda tanım olarak ayıran şeyler aslında bu üç temel unsur aslında. Hani bir tanesi güç dengesizliği, bir tanesi tekrar eden bir şekilde hani maruz kalınması bu duruma. Bir diğeri de hakikaten kötü bir niyet, zarar verme amacının zorbalığın içerisinde yer alması. Zorbalık yani gelişim ben aynı zamanda gelişim psikoloğuyum. Bu konularla ilgileniyorum. Hem çocuklarla hem de ergenlerle çalışmalar yapıyorum. Gençlerle çalışmalar yapıyorum bu alanda. Baktığımız zaman aslında zorbalık en çok hangi yaş gruplarında oluyor diye aslında her yaş grubunda olabiliyor. Biraz daha burada yaşla bağlı olarak okul süreçleri etkili oluyor. Yani en çok zorbalığı tanık olduğumuz alanlar okullarda geçiş dönemleri. İlkokuldan ortaokula geçilen yıl mesela, ortaokuldan liseye geçilen yıl. Özellikle çocuklar okul değiştirmişlerse, yeni bir akran grubuna girmişlerse gibi durumlarda daha çok bu geçiş dönemlerinde aslında zorbalık oranlarının arttığını görüyoruz. Tabii ki şey de oluyor, zorbalığın türündeki sıklık değişiyor. Yani ilk başlarda biraz daha fazla fiziksel zorbalık görürken daha sonra bu zorbalık istatistikler aslında psikolojik zorbalığa doğru artıyor. Çocuklar yaş aldıkça işte lisede mesela daha çok sanal zorbalığı görüyoruz aslında. Biraz daha ortaokullarda fiziksel zorbalığın ve sözel zorbalığın daha ağırlığını gördükçe bu anlamda çok fazla etken var aslında. Zorbalığın demografik anlamda istatistiklerini değiştiren ve etkileyen çok farklı faktörler var okul bağlamına bağlı olarak değişen. O yüzden de zaten şeyler, istatistikler hep çok şeydir. İşte %15 ile %40 arasında mesela gidip gelir. Bu tabii şeyle de alakalı. Araştırma, yapılan araştırmalarda zorbalık tanımı nasıl kullanılıyor? Yani çocuklar zorbalanmak dediğinde, zorbalığa uğramak dediğinde ya da zorbalığa uğratmak dediğinde ne anlıyorlar? Hani o anlamda çocukların da zorbalık anlamındaki farkındalıklarını araştırmak önemli oluyor. Biz genelde yaptığımız çalışmalarda zorbalığın açık tanımını veriyoruz çocuklara. Yani zorbalık bu demektir. Hani siz bu tanımı düşünerek ne kadar maruz kaldığınızı ya da ne kadar birilerini zorbalığa uğrattığınızı ya da ne kadar tanık olduğunuzu bize belirtin diyoruz mesela şeylerle, araştırmalarla. Hani o anlamda bazen çocuklarda zorbalığın ne olduğunu, çocuklara zorbalığın ne olduğunu anlatmak o farkındalığı yaratıyor ve aslında zorbalık olarak tanımlamadığı şeyin zorbalık olduğunu anlıyor. Ya da işte günümüzde bazen hani zorbalık çok da hafife alınan bir kelime olarak kullanılabiliyor. İşte depresyon gibi. Yani depresyon aslında çok fazla ağırlığı olan bir durumdur. Ama işte biz kendimizi böyle işte ufacık bir şey hissetsek, hani o gün ya bugün çok depresyonda hissediyorum diye kullanıyoruz ya mesela. Aslında orada klinik anlamda tanı alan depresyondan bahsetmiyoruz. Yani hani bizim hissettiğimiz belki o an çok hani mutlu olmama hissi o an için mesela. Zorbalık için de hani işte beni zorbalama ya da işte seni zorbalarım gibi böyle hani çocuklar kendi aralarında şakalaşırken de kullanıyorlar bu kelimeyi artık. Hani o anlamda iki yönde de tam anlamını bilmiyor olabiliyorlar çocuklar ve gençler zorbalık hakkında konuşurken. O da aslında istatistikleri biraz yanıltmış olabiliyor bazı durumlarda. Çünkü dediğim gibi bazen zorbalık olarak düşünmediği şeylerin aslında zorbalık olduğunu fark ediyor. Ya da zorbalık olarak düşündüğü şeylerin aslında zorbalık olmadığını görebiliyor. Eğer mesela arkadaşının kötü bir niyeti yoksa bunu yapmakta, hani bunu fark ettiğinde evet hani arkadaşım bunu yapmıştı ama özür dilemişti benden. Hani kötü bir niyeti olmadığını bana söylemişti, belirtmişti. Aslında bu zorbalık olmayabilir gibi bir farkındalığa gelebiliyor.
Güzel. Peki burada tanınması yani fiziksel dediğinizde aslında bunu anlamak daha kolay herhalde
Evet.
tespit etmek ama bir de örtülü diye bahsettiğiniz yani psikolojik zorbalık dediğiniz şey biraz örnekleyebilir miyiz kısaca?
Tabii. Yani örtülü zorbalığın çok fazla şey var, örneği var. Özellikle benim çalışma alanlarımdan bir tanesi ön yargıya dayalı zorbalık. Yani bu ön yargıya dayalı zorbalıkta tabii fiziksel çeşitleri de var ama daha örtülü olan çeşitlerinde çocuklar sebebini söylemeden, sebebinden çok açık bir şekilde bahsetmeden çok örtülü bir şekilde hani karşı taraftaki çocuğu buna maruz bırakabiliyorlar. Burada örnek olarak mesela dışlama örneği. Açık açık dışlamasalar da kapsayıcı olmayarak mesela bunu yapabiliyorlar ve bu tekrar eden bir şey olabiliyor. Yani aralarına yeni katılan bir arkadaşlarını katılmak istediği aktiviteye almamak mesela ve bunu sürekli tekrar eden bir şekilde yapmak, bunu yapanların sınıf ortamında belirli bir gücünün olması diğerlerinin gözünde ve yeni gelen kişinin bu güce sahip olmaması, hani bunların hepsi aslında zorbalığın tanımını yani tik atan şeyler ve bu tekrar ettiğinde aslında zorbalığa girmiş oluyor, zorbalık tanımının içine girmiş oluyor burada. Ama dışarıdan bakıldığında o kadar da büyük bir sorun yokmuş gibi hani görülebiliyor. Dediğim gibi yani hani seni istemiyoruz grubumuzdan çık demek aslında açık olarak yapılan bir zorbalık. Sözel zorbalık hani fiziksel olmasa da sözel zorbalık da çok kolay tespit edilebiliyor. Ama bunu demek yerine işte buluşma saatini ya da etkinlik saatini söylememek, paylaşmamak, kapsayıcı olmamak bunlar biraz daha örtük halleri zorbalık türünün. Bu bir örnek mesela sosyal dışlama da verebileceğimiz bir örnek. Onun dışında yine kelimelerle ifade etmeden, sebebini açıkça belirtmeden, hani grupta istenmediğine dair şeyler, hani hareketlerde bulunmak, hani bu örtük anlamda biraz daha çocuğu maruz bırakmak buna. Bu çok kolay anlaşılamayabiliyor. Ya da işte mesela sanal zorbalığın da örtük halleri olabiliyor. İşte isimsiz bir şekilde paylaşılabiliyor. Hani çocuk kimin tarafından zorbalandığını bilemeyebiliyor. Hani bu durumda şey olabiliyor. Farklı zorbalık türlerine göre şey çok fark ediyor. Zorbalığın dinamikleri ve ona müdahale edebilme aslında imkanımız ve durumumuz çok fark edebiliyor. Öğretmenlerin de genel olarak hani en büyük benim konuştuğum kadarıyla yani okullarda çalışmalar yapıyoruz. Biz o yüzden öğretmenlerle de çok sık iletişimde bulunuyoruz. En büyük şeylerinden bir tanesi bu. Yani fiziksel zorbalığı evet görmek kolay, müdahale etmek daha kolay. Neden yanlış olduğunu çocuklara anlatabilmek daha kolay. Hani çocukların bunu anlayabilmesi daha kolay. Ama örtük zorbalık dediğimiz işte daha farklı zorbalık türlerinde sosyal dışlama gibi çok fazla sinyal vermeyen öğretmene ya da diğer okul görevlilerine ya da diğer arkadaşlarına yani diğer tanıklara Kayıt öncesinde konuşuyorduk. Yine benim araştırma alanlarımdan asıl hani zorbalıktaki araştırma alanlarımdan bir tanesi tanıkların rolü. Yani tanıklar ne yapmalı ki aslında? Çünkü zorbalık hep işte zorbalığı yapan ve zorbalıktan etkilenen olarak, zorbalığa uğrayan olarak bakılıyor. Literatürde de aslında çok çalışma genelde bu iki faktöre, bu iki aktöre odaklanmış. Hani bunlarda neleri biz değiştirebiliriz ki zorbalığı azaltabilelim? İşte zorbalığı yapan kişiyi hangi müdahaleleri yapabiliriz ki işte sosyal bilişsel becerilerini geliştirebiliriz. Mesela empati alma beceri, empati kurabilme becerisini mesela ki hani zorbalığı yapması azalsın. Ya da işte zorbalıktan etkilenen kişiye, zorbalığa uğrayan kişiye nasıl bir güçlendirme yapabiliriz ki hani kendini bu durumda koruyabilsin. Ama aslında baktığımız zaman %80 genelde hani araştırmaların gösterdiği şey bu. Zorbalık durumları iki kişi arasında geçmiyor. Yani mutlaka etrafta başka aynı yaş grubundan ya da farklı yaş grubundan sınıf ortamında ya da okul ortamında birileri oluyor. Birileri dediğimde diğer öğrenciler. Ve son yıllarda biraz daha bu diğer öğrenciler kim? Biz bunlara tanık diyoruz. Bu tanıklar ne yapmalı ki aslında zorbalığı azaltabilsinler ve şeyi fark ediyoruz. Tanıklar müdahale ettiğinde aslında zorbalık çok olası bir şekilde durmaya meyilli oluyor. Çünkü aslında o arkadaş ortamında bir dinamik var. Ve zorbalığı yapan kişi şunu söyleyebiliyor. Evet yani ben bunu yapmaya devam edersem arkadaşlarımdan iyi tepki almayacağım. Çünkü karşılar bana diyebiliyorlar mesela. Bu bağlamda da hani tanıkların da aslında zorbalığı işte fiziksel zorbalığı çok daha rahat gözlemleyebiliyorlar ve daha fazla müdahale edebiliyorlar. Daha ciddi bir durum olarak değerlendiriyorlar ama aslında diğer zorbalık durumları da en az hani fiziksel zorbalık kadar ciddi ve olumsuz etkilerine baktığımız zaman en az onlar kadar olumsuz etkisi var. Ama onların da bunu mesela tanık olarak onların da bu örtük zorbalıkları yakalama şansları biraz daha az oluyor. Bu da tabii örtük zorbalığa ya da işte zararı daha az olduğu düşünülen zorbalık türlerine odaklanmanın biraz daha önemini gösteriyor. Tabii müdahale programları geliştirirken de dikkat etmek gerekiyor. Hangi tür zorbalıkla aslında siz müdahale etmeye çalışıyorsunuz? Hangisini önlemeye çalışıyorsunuz? Her müdahale programı her zorbalık türü için ya da her yaş grubu için aynı etkililiği göstermiyor bu nedenle de.
Tabii. Yani bu tanık meselesini ben de çok önemsedim. Hatta hiç düşünmediğimi konunun sadece hakikaten iki kişi arasında döndüğünü hep düşünmüşüm yani bugüne kadar. Bunu daha ayrıntılı müdahale programlarında daha ayrıntılı konuşacağız. Ondan önce bir şunu sormak istiyorum. Yani nedir, sonuçları nedir? Yani diyelim ki bıraktık hani işte bir takım çocuklar zorbalandı. Nedir bunun sonuçları? Yani bunun tabii çok boyutlu muhtemelen sadece yine bu iki kişi arasında olmayan bir sonuçları olduğunu düşünebiliriz, değil mi?
Evet, şöyle hani bireysel seviyeden başlarsak eğer hem zorbalığı yapan hem de zorbalığı aratan için birçok şey oluyor, sonuçları oluyor. Bir tanesi mental kısımlarla alakalı, yani psikolojik iyi olma haliyle alakalı. Zorbalığa uğrayan kişinin psikolojik iyi olma hali ciddi bir şekilde zarar görüyor. Aynı şekilde zorbalığa uğratan kişinin de bazı zamanlarda psikolojik iyi olma hali, işte agresif davranışlarındaki artış, hani mental durumundaki aslında kötüye gidiş de görülüyor. Tabii bunu zorbalığa uğrayan da daha fazla görüyoruz. Bunlar biraz daha psikolojik boyutu. Yine bu iki aktör açısından da boyutları şunlar olabiliyor. Akademik boyutu olabiliyor. Yani özellikle zorbalığa uğrayan çocuk okula gitmek istemeyebiliyor. Akranlarıyla sosyal ilişkileri bozulabiliyor. Yani biz genelde hani sonuçları da düşündüğümüz zaman biraz daha şeye meyilli olabiliyoruz. Fiziksel sonuçları ya da yani elle tutulabilir sonuçları ve işte akademik başarısını daha ön planına alıp hani onları odaklanmaya çalışabiliyoruz. Ama şey de biliyoruz yani sosyal hayatı okulda iyi değilse bir çocuğun o çocuğun akademik hayatta çok fazla başarılı olabilmesi için önüne çok daha fazla engel konmuş oluyor. Yani eğer o çocuğun okuldaki sosyal hayatı iyiyse ve huzurluysa çocuk sosyal ortamında hani akademik başarının en büyük yordayıcılarından bir tanesi de aslında bu oluyor. O yüzden bu kısmı da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu anlamda hem akademik hem sosyal hem psikolojik aslında olumsuz sonuçları oluyor bu iki kişi için de. Aynı şekilde tanıklar için de bu oluyor. Çünkü onlar da aslında güvensiz bir okul ortamına maruz kalmış oluyorlar. Huzursuz bir okul ortamına maruz kalmış oluyorlar. Yani çocukların okula olan aidiyeti giderek azalıyor. Yani bu sadece zorbalığa uğrayan ve uğratanla sınırlı kalmıyor. Diğer tanıklar açısından da okulda güvende hissetme halleri giderek azalıyor. Yani okul iklimini de etkiliyor. Sadece bireysel hani durumlarda çocukların kendilerini değil, okul iklimini de kötü etkiliyor. Biraz daha gidersek aslında bu çocuklar büyüyecekler ve yetişkin olacaklar ve iş hayatına atılacaklar. Şimdi isimler, kavramlar farklı ama biz yetişkinlikte de iş hayatında mobbing diye bir kavram biliyoruz. Aslında zorbalıkla çok paralel giden bir kavram ve bu çocuklar yetişkin olup iş hayatına atıldığında zorbalığa uğratanları diyelim ya da zorbalığa uğrayanları diyelim. Bunun tekrarının iş hayatında yaşanma ihtimali daha da fazla. Yani bu sefer yine toplumda agresif davranışların, agresyonun artma ihtimali de fazla olmuş oluyor. Yani biraz daha şiddet sarmalı etrafında şekillenen bir kültür ya da bunu çok normalleştiren, normatif gören bir kültür haline gelmiş oluyor. Bu anlamda topluma da zarar var sosyal olarak tabii ki. Ekonomik boyutu da var. Yani bu çocuklar daha sonrasında ne yazık ki suç sisteminin içerisinde kalmak zorunda kalabiliyorlar. Yani daha fazla işte daha fazla agresif davranış gösterdiklerinde işte 18 yaşını geçip ya da işte üniversite hayatlarını bitirip hayata atıldıklarında daha fazla suç eğilimine yönelebiliyorlar. Bu da hani yine çocukların kendi yani gençlerin kendi iyilik olma hallerinin yanı sıra aslında toplumun ekonomisini de kötü etkiliyor temel olarak. Çünkü toplumda aslında güven sarsılmış oluyor. Ekonomik kaynaklar bunun için kullanılmış oluyor. O yüzden aslında müdahale programlarını çok daha erken başlatalım istiyoruz ki yani şey olarak da sadece araştırmacı olarak bizim en önemsediğimiz şey çocukların ve gençlerin iyi olma hali. Hani bu çizgimiz zaten ama onun ötesinde biliyorsunuz bazen hani işte araştırma için destek aradığınızda aslında bunun uzun vadeli sonuçlarını da göstermeniz gerekiyor. Ekonomik boyutunu da göstermeniz gerekiyor. Buna erken müdahale edilmediği zaman daha sonraki yıllarda ekonomik anlamda toplumu daha zor durumu aslında sokulmuş oluyor. Yani o yüzden de müdahale programlarını biraz daha erkene çekmek hep amaçlarımızdan bir tanesi oluyor.
Evet, yani okul da aslında toplumun küçük bir modeli gibi düşünebiliriz herhalde.
Evet.
Şimdi ve de toplum içindeki varoluş biçimlerini çok etkileyen bir şey herhalde orada gördükleri şeyler. Zorbalığın öğrenciler, yani sadece bu dedik tanıklar işin içinde, öğretmenler işin içinde, okul işin içinde, aileler tabii, eğitim sistemi, toplum falan, böyle çok boyutlu bir tarafı var. Besleyen ve önleyen belki faktörleri biraz anlatırsanız müdahale programlarını anlamamıza daha faydalı olur diye düşündüm. Nedir bu besleyen ve önleyen faktörler?
Aslında besleyen ve önleyen faktörlerin kaynağı temelde aynı. O faktörleri nasıl kullandığımıza göre ya besleyen bir faktör oluyor ya da önleyen bir faktör oluyor. Şimdi şey, Bronfenbrenner'in Brenner'in bir ekolojik modeli vardır. O modelde yani her gelişim değişkenine uygulanabilecek bir model aslında ama zorbalığa da uyarlanmış bir model. Zorbalıktaki faktörleri anlamaya da uyarlanmış bir model. Oradan gideceğim. Yani bu Bronfenbrenner der ki işte sistemler vardır ve her sistem birbirinin içindedir. Yani birbirinin içine geçmiş şöyle daireler düşünün. İlk başta en merkeze çocuğu koyar. Yani çocuğun kendi içerisindeki faktörler. Şimdi bu yaş olabilir. Yani yaşla bazı zorbalık türlerinin arttığını, bazılarının azaldığını konuşmuştuk. Bu yaş faktörü şey açısından önemli. Müdahale programları geliştirirken ortaokul ve lise dinamikleri çok farklı oluyor mesela. Ortaokul ve liseye müdahale programı geliştirirken aslında bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu gelişimsel bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerekiyor ve aynı etkililiği bir grup için uyguladığımız, bir yaş grubu için uyguladığımız müdahale programları diğeri için gösteremeyebiliyor. Bir diğeri cinsiyet olabiliyor. Yani yine çocuğu merkeze koyduğumuzda etkileyici faktörler ilk oradan başlıyoruz. Şunu gösteriyor araştırmalar bize demografik olarak kendi yaptığım araştırmalarda da yani kız çocukları daha prososyal erkek çocuklarına göre. Erkek çocukları agresyona yani agresif davranışları ve zorbalığa katılma eğilimleri daha fazla. Ama burada tabii ki cinsiyet faktör, yani cinsiyet bunu sağlayan şey değil. Burada biraz daha yani genişe bakıp aslında ailedeki rol modeller işin içine giriyor. Yetiştirme tarzları işin içerisine giriyor ve normların bu yetiştirme tarzlarıyla ilişkisi için işin içine giriyor. Yani genelde hep kız çocuklara işte empatik olmak, işte prososyal olmak daha övülen davranışlardır. Mesela kız çocuğu yaramaz olduğunda ailelerin buna toleransı daha azdır erkek çocukların yaramazlığına göre. Çünkü erkek çocukların yaramazlığı biraz daha normatif kabul edilebilir toplumda. Bu doğru olan değil, normatif olarak görülenden bahsediyorum şu anda. Bu da tabii ki çocuk yetiştirme aslında patternlarını değiştiriyor ailelerin. Yani kız çocuğu yetiştirme ve erkek çocuğu yetiştirme patternlarını değiştiriyor aileler. İster istemez bu anlamda da şey görebiliyoruz. Yani çocuklar işte kız çocuklarında daha fazla empatik olduklarında, ailelerinden daha ya da prososyal olduklarında daha fazla övgü ya da onay alacaklarını biliyorlar. O yüzden bunu daha az yapabiliyorlar. Böyle hani ufak cinsiyet farklılıkları görüyoruz zorbalık oranlarına baktığımız zaman. Bu bir faktör olabiliyor. Çocukların sosyal bilişsel becerileri çok önemli. Empati becerisi çok önemli. Yani empati becerisini artırabilirsek çocukta biz bu oranları azaltabiliyoruz. Bu çok empati çok kullanılabilen müdahale programlarında bir araç olarak çok kullanılan bir sosyal bilişsel becerimiz. Zihin kuramı dediğimiz bir başkasının zihnine mental durumlar atfedebilme becerimiz bizim. Bu çocuklarda gelişmeye başlayan bir beceri, yetişkinlikte de devam ediyor zaten gelişmeye. Yani karşısındakinin de senin gibi duyguları, düşünceleri, fikirleri olabileceğini anlamak ve bazen bu fikirlerin aynı olamayacağını anlayabilmek. Aslında birçok yetişkinin de çok zorlandığı bir konu
Evet.
bence bu zihin kuramı becerisi konusu. Çocuklarda bunu görüyoruz, zihin kuramı becerileri de değişiklikler görüyoruz. Bazı çocuklar daha yüksek zihin kuramı becerisine sahip oluyor. Bu çocuklarda zorbalığa müdahale etme, zorbalık gördüğünde aslında durdurabilme becerisi daha yüksek oluyor. Ahlaki uzaklaşma diye bir kavramımız var. Bunlar yine çocukların sosyal bilişsel becerileri içerisine giriyor ve bizim müdahale edebileceğimiz yerler. Yani gördüğü zaman mesela bu benim işim değil, hani bu benim sorumluluğum değil deyip uzaklaşa biliyor mu yoksa uzaklaşamıyor mu hani durumdan? Uzaklaşamıyorsa zaten bu devamında şey getiriyor. Abamla müdahale edebilir mi getiriyor aslında. Bu bir faktör. Bunun gibi birçok sosyal bilişsel faktör var aslında çocuklarda müdahale edebileceğimiz. Bunlar çocukları merkeze aldığımızdaki konular. Sonra bir sonraki çemberde mikrosistem var. Mikrosistemin içerisinde de çocukların en yakınındaki sosyal kişileri düşünebiliriz. Akranları, öğretmenleri, anne babaları olarak düşünebiliriz mesela. Yani anne babanın burada rolü çok büyük. Aile içerisinde bir agresyon, agresif bir ortam var mı? Anne baba agresyonu normatif olarak görüyor mu? Ve çocuk bunu bu şekilde öğreniyor mu? Ve öğrendiğini gidip okulda o şekilde pratik mi ediyor? Bu çok önemli. Bağlanma, güvenli bağlanma var mı çocuğun anne babasıyla? Bu da şu yüzden önemli. Çünkü çocuklar bazen konuşamıyorlar da. Yaşadıkları şeyi evde gelip anne babalarına konuşamıyorlar. Bazen anne babalar çocuk mesela zorbalığa uğrayan olduğunda sen nasıl güçsüz bir çocuksun, böyle olmamalısın deyip hani çocuğa ekstra bir utanma duygusu yükleyebiliyor. Ya da işte sen bunu yani sen bunu yapmamalısın diyor ama bunun sebebini açıklamadan, yani zorbalığı yapıyorsa çocuklar hani bunun sebebini açıklamadan, hani çocuğa sadece ceza veriyor, hani bir daha bunun tekrarını istemiyorum vesaire, ama çocuğa orada bir inductive parenting deriz biz. Hani çocuğa açıklayarak, yani bunun ahlaki sınırlarını anlatarak, neden bunun problemli bir davranış olduğunu anlatarak yapmadığı için çocuk aslında orada alması gereken dersi öğrenemiyor. O anlamda aileyle ilişkisi çocuğun ve hani ailesine güven duyması çok önemli. Yani ailelerle ben konuştuğumda genel olarak bu alanı çalıştığımı öğrendiklerinde temel soru hep şu oluyor: çocuğum zorbalığa uğrarsa ne yapmalıyım? Nasıl anlarım, ne yapmalıyım? Ama bu kadar aile kadar bir o kadar da zorbalığa uğratan çocukların aileleri var. Yani hiçbir aile kendi çocuğunun zorbalayan tarafta olabileceğine ihtimal vermiyor ya da vermek istemiyor. O yüzden de bu tarafları çok sormuyor, sorgulamıyor. Hiç ben bugüne kadar öyle bir soru almadım. Yani çocuğum zorbalığa uğratırsa ne yapabilirim sorusu almadım mesela ailelerden bugüne kadar. Hani o anlamda biraz daha ailenin bilgilendirilmesi kapsamlı olarak. Tanık olduklarında bazen şey diyebiliyorlar. Hani hiçbir şey yapma, sen karışma. Yani çocuğunu korumak için diyor bunu. Ama bunu dediğinde çocuğu çok pasif bir yere itmiş oluyor aslında. Ve çocuk belki orada yardımcı olabilecekken hani ailesinden korkusundan yardımcı olamıyor gibi. O anlamda aile faktörleri çok önemli. Sonrasında akran, yani nasıl akranlarla çevrilirsiniz? Bir akran grubunda herkes zorbalığı yapan kişi desteklerse sizin de o grup üyesi olarak çok zorlaşıyor aslında. Çünkü hani arkadaşlarınız var, arkadaşlarınızla ilişkinizi bozmak istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer ben zorbalığı durdurmaya çalışırsam diğerleri beni dışlayacak bu sefer. Yani aslında next, yani bir sonraki kişi ben olacağım zorbalığa uğrayan. Burada bir şey korkusu oluyor. İntikam korkusu oluyor çocuğu çok durduran. O anlamda akran normları dediğimiz şeyler çok önemli. Öğretmenlerin aslında desteği ve farkındalığı çok önemli hale geliyor. Öğretmenlerle bunu hep konuşuyoruz. Bazen çok zor oluyor sınıf ortamında bu dinamikleri fark edebilmek ama öğretmen bunu fark ettiğinde ve bir çözüm arayışına girdiğinde, çocuk da öğretmene bu konuda güvendiğinde kendi bir şey yapamasa bile destek alabileceği kaynakları biliyor. Bu aile olabilir, öğretmen olabilir, diğer akranlar olabilir. Bunlar mikro sistemdeki aslında önemli faktörler. Müdahale programlarının düşünebileceğim. Bir de mezo sistem var onun bir dışında. Buradan bu mikro sistemde az önce bahsettiğim kaynakların birbiriyle iletişimi aslında. Yani mesela anne baba çok farkında olmayabilir zorbalık kavramının, negatif sonuçlarının, neler yapabileceklerinin. Ama okulda öğretmenler çok farkındalardır ve ailenin rolünü de görüyorlardır. Hani okulda buna dair bir seminer düzenlenir mesela ya da bir araştırmacı davet edilir. Hani ailelerle işte okul şeyi kurulmuş olur, bağı kurulmuş olur. O anlamda hani öğretmenlerin ailelere müdahaleleri, yani o ikisinin aslında iletişimi bu konuda çocuğun yine günün sonunda yararına olacak bir hale gelir. Aile öğrenir, aile öğrenince çocuğu pozitif etkilemeye başlar gibi. O mezo sistemde de bunu görüyoruz. Sonra bir egzo sistemimiz var, biraz daha dışarıda. Egzo sistemimizde de aslında şeyi görüyoruz. Biraz daha dış kaynakların, bu işte medya kullanımı olabilir ya da çevre olabilir. Yani yaşadıkları çevre olabilir. Çünkü bazen yaşadıkları çevre de aslında çocukları agresyon davranışlarını çok sık gözlemlemeye maruz. Eğer tehlikeli bir çevrede yaşıyorlarsa neden olabilir. Ya da komşularıyla işte annelerinin, ailesinin ilişkisi bir faktör olabiliyor. Biraz daha dışsal faktörler ya da işte babasının iş arkadaşlarıyla yaşadığı problemler. Yani sonra eve gelip bu problemleri, anne babasının iş arkadaşlarıyla yaşadığı problemleri gelip eve taşıması gibi mesela. Hani biraz daha dolaylı, uzaktan faktörler diyebiliyoruz. Bir sonrasında da makro sistem var. Artık kültür ve normlardan bahsettiğimiz, bu işte normatif olarak görüyor mu toplum bu davranışı? Toplumda aslında bu nasıl karşılanıyor gibi kavramlar. Bir de bütün hepsini kapsayan bir krono sistem var. Orada da az önce bahsettiğiniz zaman konusu var biraz da. Yani zaman içinde neler oluyor? Zorbalık algısı nasıl değişiyor? Bu değişimin aslında nasıl etkisi olabiliyor? Ya da işte zorbalık türünün, yani dijital teknolojilerle beraber sanal zorbalığın çok artması mesela krono sistemin aslında bir ürünü olmuş oluyor. Bütün bu sistemleri beraber düşünüp bir müdahale programı geliştirilebildiğinde tabii çok hani etkili olan bir müdahale programı oluyor ama orada da tabii lojistik sorunlar olabiliyor. Yani bir müdahale programının içerisinde herkesi birden hani katmak, bütün sistemleri birden katabilmek mümkün olmayabiliyor. O yüzden biraz daha o şey analizini yapmak iyi oluyor araştırmacı açısından. Hani en faydalıları hangileri olabilecek? Bu en faydalıları dediğimiz şey de müdahale etmek istediğimiz zorbalık türüne göre değişiklik gösteriyor aslında.
Şimdi bu sistem içerisinde yani çok güzel anlattın sistemi. Şimdi bir küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar gidiyoruz ama biz tabii müdahale sistemlerinde muhtemelen kontrol edebileceğimiz ölçek de işte belki okul yani ne dediniz o şeye daireye işte okulun, ailenin, öğretmenlerin, akranların ve çocukların olduğu sistemde aslında uygulanacak bir şey bu müdahale sistemi ama şu açıdan çok heyecan verici. Şimdi diyorsunuz ki mesela bir başkasını siz de bahsettiniz. Bir başkasının sizden farklı olabileceğini, farklı düşünebileceğini vesaire kabul etme pratiği mesela. Şimdi bu toplumsal olarak yani çok çok önemli bir şey. Yani büyük ölçekte de. Yani burada müdahale programlarına gelelim. Ama çok kısa şu tanıklara biraz daha ayrıntılı bakmak istiyorum. Çünkü şu etkileyici, tanığın kafasında neler dönüyor? Yani tanıkların aslında belki tek bir kişi olması da şey. Çünkü şunu da görüyoruz. İşte tanık müdahale ettiğinde tek başına bir sorun görüp hedef kendisi de olabiliyor. Bundan korkuyor da aslında bu gerçekte gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla aslında bir grup olarak buna müdahale etmenin muhtemelen şeyi çok önemli. Şimdi burada tanıkların kafasında ne geçiyor, neler dönüyor ve müdahale edebilmesi için onların güçlendirilmesindeki hani faktörler nelerdir? Biraz buna değinmek önemli sanki.
Benim de asıl araştırma alanım bu tanıklar. Ve biz tanıklara ne yapabiliriz ki? Çünkü daha yoğunlukta olan grup bu aslında. Ne yapabiliriz ki aslında onların prososyal müdahalelerini artırabilelim? Şimdi yapılabilecek şeylerden bir tanesi öncesinde tanıkların zorbalık hakkında ne düşündüğünü anlamak. Hani onların farkındalıklarını anlayabilmek aslında. Dediğiniz gibi biz sorduğumuz zaman müdahale etmemedeki en büyük temel sebepleri kork yani bir sonraki zorbalığa uğrayan kişinin kendilerinin olmasından korkmaları. İntikam korkusu diyoruz biz buna. Yani kendilerinden eğer ben bunu durdurursam çünkü aslında zorbalık grup ortamında oluyor diyoruz ya bazen de zorbalığı yapan kişi aslında sizin çok yakın arkadaşınız olabiliyor ya da o grubun işte lideri olan çocuk olabiliyor mesela. Hani buna dur diyebilmek diğer çocuklar açısından biraz daha riskli olarak görülebiliyor. Dediğiniz gibi haklılık kısımları da oluyor çocukların. Çünkü bir sonraki zorbalığa uğrayan kişi, gruptan dışlanan kişi, gruptaki gücünü kaybeden kişi çocuğun kendisi olabiliyor. En sık bize gelen şeylerden bir tanesi bu zaten. Yani bu korku. Bir sonraki kişi ben olursam zorbalığa uğrayan. Bir diğeri öz yeterlilik. Bu yine bizim geliştirebileceğimiz bir beceri. Çocuk şunu düşünüyor. Yani ben müdahale etsem de hiçbir şey değişmeyecek. Aslında yetişkinler de bazen birçok sosyal ve çevresel problemlere müdahale etmede onları durduran şeylerden bir tanesi bu oluyor. Öz yeterliliğimizdeki aslında eksiklikler. Çocuk diyor ki yani ben müdahale ederim ama benim müdahale etmem hiçbir şey değiştirmeyecek. O yüzden kendini geride tutabiliyor. Müdahale etmeyebiliyor. Bir diğeri güç kaygısı, güç kaybı korkusu. Gruptaki yerini kaybetmek istemiyor çocuk. Yani ben sosyal dışlamaya maruz kalmasam da arkadaşlarım benim hakkımda iyi düşünmeyecekler diyor onları desteklemediğim için. O yüzden de hani gruptaki şeyi kaybetmekten korkuyor aslında çocuk burada. Bunlar temel faktörler aslında neden müdahale etmediklerine dair. Bunları azaltmamız gerekiyor. Tanıkların o bakış açısını değiştirebilmek için bir de neden müdahale ettiklerini sorduğumuzda da aslında o sebepleri de arttırabilmemiz gerekiyor. Şimdi hep bize literatür ve benim yaptığım çalışmalarda şunu gösteriyor. İşte empati becerisi yüksek olan çocuklar, zihin kuramı becerisi yüksek olan çocuklar müdahale ediyorlar. Bunlar sosyal bilişsel beceriler ve arttırılabilecek beceriler aslında müdahale programlarıyla. Bu yüzden de çok sık kullanıyoruz müdahale programları düzenlendiği zaman bu becerilerin arttırılmasını. Bir diğer şeyler de ahlaki kaygılar. Yani çocuk aslında bunun adil olmadığını biliyor. Yani birini zorbalığa uğratmanın adil bir davranış ve tutum olmadığını biliyor. Orada adalet duyarlılığını aslında sorduğumuzda adalet duyarlılığıyla da çok yüksek bir korelasyon buluyoruz aslında. Durdurabilme becerisi ya da dur diyebilme becerisiyle. Adalet duyarlılığı bir diğer faktör haline geliyor. Ahlaki uzaklaşması azsa çocuğun yine çocuk aslında daha duyarlı hale geliyor zorbalık bağlamında. Bunlar da aslında bizim arttırmaya çalıştığımız şeyler. Diğer tarafta da azaltmaya çalıştığımız şeyler var. Tabii bunları ancak araştırmalarla anlayabiliyoruz. Biz incelediğimizde anlayabiliyoruz. Tanıklarda da yine akran ve aile normları çok önemli hale geliyor. Yani akranlarının da onları destekleyebileceklerini düşünüyorlarsa biz soruyoruz. Yani senin arkadaşların sen bunu yapsan bir zorbalık durumuna tanık olduğunu düşün ve müdahale etmek istiyorsun, dur demek istiyorsun. Sen dur desen ve hani zorbalığı yapan kişiyi durdurmaya çalışsan diğer zorbalığa maruz kalan kişiye de yardım etsen, senin diğer grubundaki arkadaşların sana ne tepki verirler diye akranlarına dair aslında algılarını ölçüyoruz onların. Ve burada eğer beni desteklerler diyorsa çocuklar, onların müdahale etme ihtimalleri daha fazla. Çünkü yalnız olmayacaklarını biliyorlar günün sonunda. Öğretmenleri yine aynı şekilde hani desteklediklerini de çok önemli hale geliyor. Ben biraz burada ön yargıya dayalı zorbalığa da bağlayacağım. Çünkü en çok tanık rollerini bu bağlamda da çalışıyorum ben. Çocukların aslında yardım edebilme motivasyonları da bazen kime yardım ettiğimiz ya da işte kimi zorbalık durumundan kurtarmaya çalıştığımıza göre değişiyor. Yani zorbalığa uğrayan kişinin kim olduğu ve zorbalığa uğratan kişinin kim olduğu, grup kimlikleri de fark edebiliyor. Mesela kendi grup üyesi, iç grup üyesi diyoruz biz buna literatürde, olduğu zaman zorbalığa uğrayan kişi daha fazla motive oluyor çocuk. Onu kurtarmak için, ona yardım etmek için. Dış grup üyesi dediğimiz, örnek olarak vereceğim, başka bir ülkeden gelmiş bir çocuk olabilir zorbalığa uğrayan kişi mesela. Bu durumda aynı çocuğun zorbalığa müdahale etme motivasyonu daha da az olabiliyor. Yani bu tarz böyle farklı zorbalık türlerini düşündüğümüzde ek engeller de karşımıza çıkabiliyor, grup üyelikleri gibi mesela. Bunu tabii her bağlamda düşünebilirsiniz. Ben daha çok işte farklı ülkeden gelme, işte göçmen kontekstinde bunu çalışıyorum. Yani göçmen olmayan bir çocuk ya da olan bir çocuğa müdahale etme ihtimalleri değişiyor. Onlara zihin kuramı atfedebilme becerileri de değişiyor paralelinde. Onlarla empati kurabilme becerileri de değişmiş oluyor aslında. Hani bütün bu değişimlerde çocukların kime prososyal olacaklarını, kim zorbalığa maruz kaldığında yardım edeceklerini etkilemiş oluyor. Bizim çalışmalarımız genel olarak bu eksende bunları gösteriyor. Yani hem çocukların sosyal bilişsel becerilerinin, hem karşı taraftaki zorbalığa uğrayan ve uğratan kişilerin grup kimliklerinin aslında, hem akran normlarının, hem okul dinamiklerinin, tanıkların zihinlerini bu anlamda ya da tutumlarını zorbalık bağlamında değiştirdiğini ve davranışlarını da değiştirdiğini gösteriyor aslında. Ama tabii ben çalışmalarımı daha çok varsayımsal hikaye senaryoları kullanıyorum. Gerçek hayatlarındaki şeyi sormaktansa bu biraz daha şey olmuş oluyor. Yani çocuğa o gerçek hayattaki stresi yaşatmak yerine bir hikaye bağlamında bunu okuyup kendi bunun yerine koyup bu durumda olsaydı ne yapardı gibi biraz daha o etik boyutunu da hani koruyarak, çocuğun iyi olma halini de koruyarak anlamaya çalışıyoruz çocukların zorbalık bağlamındaki tepkilerini. Baktığımız zaman işte çalışmalarımızda kapsamlı olarak aileler, akranlar, grup üyelikleri, çocukların kendi sosyal becerileri, hepsi çocuklar tanık olarak o durumda hissettiklerinde kendilerini, tutumlarını ve davranışlarını değiştirdiğini görüyoruz.
Güzel. Şimdi müdahale sistemlerine girelim. Çok da güzel gidiyor ama biraz hani çok uzamasın diye de istiyorum. Nasıl başlayabilirler? Yani bir mesela bu işi böyle biz bir müdahale sistemi geliştireceğiz. Nasıl yapabilirler bunu?
Müdahale programı geliştirmek çok kolay bir süreç değil. Hem zaman hem ekonomik olarak hani araştırma imkanı isteyen bir durum oluyor. Programlar araştırmacılar tarafından geliştirilebilir. Yani genelde şey olabiliyor. İşte 8 haftalık bir müdahale programı geliştiriyor araştırmacı diyelim ki. Ve bunu işte az önce bahsettiğim etmenlerin bazılarını programın içerisine kullanıyor. Yani işte çocukların sosyal bilişsel becerilerini arttırmaksa bunlardan bir tanesi. Bir modülün konusu empatiyi arttırmak olabiliyor mesela. İşte akran normlarını değiştirebilmekse bir modülün konusu bu olmuş oluyor. Öğretmenlerin işte etkililiğini arttırmaksa bir modülün konusu öğretmenlere bunu eğitimini vermek olabiliyor. Sonra bunu okullarda gidip kabul eden okullarda bunu aslında şey yapabiliyorlar, uygulayabiliyorlar ve etkililiğini ölçmek için de ön test ve son test yapıyorlar. Yani ön test yapıyorlar program uygulanmadan, bütün bu modülleri veriyorlar. Bu örnek de 8 haftalık diye. Hani bu çok değişkenlik gösterebiliyor müdahale programlarına göre. Sonra da son test yapıyorlar. Ve müdahale programı aslında ön testi ve son testi karşılaştırdıklarında istedikleri, araştırdıkları konularda bir azalma ya da artma var mı buna bakıyorlar. İstedikleri yönde bir azalma ve artma olduğunda hani evet müdahale programımız aslında bu anlamda etkilidir diyebiliyorlar. Daha sonrasında bunun eğitim sistemine entegre olması çok bambaşka bir konu. Orada politika yapıcılarla da aslında iletişimin iyi kurulması gerekiyor. Müdahale programlarının sonuçlarının iyi anlatılması gerekiyor. Çünkü aslında zaman. Yani biz okullara gittiğimizde çok daha kısa süreli müdahale programları için bazen okulları ikna etmekte çok zorlanıyoruz. Aslında onlar da hani bunun yararlı bir şey olduğunu görüyorlar ama yetiştirmeleri gereken bir müfredat var, bir zaman limitasyonları var ve hani bize o 8 hafta işte her hafta 2 saatlik ders şeyini ayırabilmek aslında okullar için gerçekten büyük bir lüks haline gelebiliyor. Yani hani yapamayacakları bir şey haline gelebiliyor. Bu anlamda okulun motivasyonunu sağlamak da çok önemli ve o zamanlama hani şeyini çözmek de çok önemli. O yüzden işte aslında temel dertlerimizden bir tanesi hep bu programların eğitim sisteminin kendisinin içerisine entegre edildiğinde bir zaman şeyi konsörünü olmamış olacak aslında hani o noktada. O yüzden bunun için çabalıyoruz. Bir de şöyle olabiliyor bazen farklı ülkelerde geliştirilmiş ve çok kanıtlanmış, etkiliği kanıtlanmış bazı programlar var. Bu programları alıp Türkiye bağlamına adapte edebilmek de bir diğer şans oluyor. Mesela Kiva bunlardan bir tanesi. Finlandiya'da geliştiriliyor. Ve etkililiği orada çok yüksek olarak test ediliyor. Sonra Amerika'da uygulanmaya başlanıyor. Hani Kiva'nın modüllerini alıp mesela burada Türkiye'de uygulayabiliyorlar adapte ederek işte tercümelerle adapte edilmiş halleriyle. Olvius yine başka bir yine müdahale programları dediğimiz aklımıza gelen isimlerden ve programlardan bir tanesi. O da biraz daha Amerika ayağı aslında müdahale programlarının çıkışlarının o program alıp adapte edilip burada uygulanabiliyor. Tabii orada kültürel adaptasyon çok önemli hale geliyor programlar adapte edilirken. Çünkü Kiva'da bile şeyi görüyorlar yani daha Kuzey Avrupa toplumlarında programı uyguladıklarında yüksek etkililik bulurken bu programı Amerika'da uyguladıklarında o kadar yüksek bir etkinlik bulamıyorlar. Çünkü orada sonra şeyi fark ediyorlar. Yani bu Kuzey Avrupa toplumları dediğimiz aslında toplumlar etnik olarak çok homojen toplumlar. Ve hani az önce bahsettiğim ön yargıya dayanık etnik kültüre dayalı ya da ırka dayalı bir ayrımcılığa çok ya da bir zorbalığı aslında çok görmemiş oluyorlar. Ve program buna spesifik olarak odaklanmıyor aslında. Ama Amerika'ya döndüğümüzde hem etnik çeşitlilik çok fazla, hani ırk olarak zaten ırka dayalı zorbalıklar çok fazla oluyor. Hani program oralarda yetersiz kalıyor mesela. Sonra bunu anlıyorlar hani sebebinin ne olduğunu. O yüzden de kültürel adaptasyon bu programlarda çok önemli hale geliyor. Ama dediğim gibi çok şey tek başına yapılabilecek bir iş olmuyor aslında müdahale programı geliştirmek ve uygulamak bunu okullarla beraber. Çok kapsamlı farklı araştırma gruplarının iç içe olduğu yani mesela ben gelişim psikolojisindeyim. Çok fazla aslında dirsek teması olmayabiliyor bazen işte gelişim psikologlarının okullarla ya da işte okuldaki programlarla. Ama mesela eğitimcilerin, eğitim bölümündeki kişilerin daha fazla olabiliyor bu şeyleri. Hani bir gelişim psikoloğu olarak benim eğer bir müdahale programı yaratacaksam, yaratmayı planlıyorsam eğitim programındaki araştırmacılarla aslında dirsek teması halinde oluyor olmam gerekiyor. Politika yapıcılarla dirsek teması halinde oluyor olmam gerekiyor. Onlara programı anlatabilmek için. Biraz daha aslında multidisipliner bir şey, müdahale etkili bir müdahale programı geliştirmek ve uygulayabilmek.
Evet, bir de şunu düşünüyorum. Yani bir okulda işte bunu uyguladığınızda ve tabii bu başarılı olup olmadığını anlamak için çok değerli tabii ki, ama yaygınlaştırmak için diye düşündüğünde herhalde öğretmenleri güçlendirmek ve belki
Evet.
yöneticileri güçlendirmek bu
Evet.
konuda çok önemli değil mi? Çünkü yani onlar yayacaklar bu işi ve bütün
Evet.
öğrencilere şey yapacaklar gibi.
Onu çok iyi hatırlattınız. Yani bahsetmeyi unuttum. Hani tabii şey de oluyor. Çeşitleri içinde müdahale programlarının araştırmacıların kendilerinin yürüttüğü hani modüller olabiliyor. Bu bir yöntem. Ya da araştırmacıların öğretmenleri eğitip hani öğretmen programları geliştirip bu müdahale programlarını öğretmenleri eğitip daha sonra öğretmenlerin sahada bu müdahale programlarını uyguladığı araştırmalar, müdahale programları da oluyor. Dediğiniz gibi yaygınlaştırabilmek için hani onların desteği ve yardımı çok çok önemli hale geliyor. Hatta öğrencilerin kendilerinden bazen yararlanılabiliyor. Yani öğrencilerle mentor grupları kurulup işte daha üst sınıflardaki öğrenciler aslında daha alt sınıflardaki öğrencilere hani bu anlamda şeyler verebiliyorlar, dersler verebiliyorlar. Hani bazen öğrenciler de kullanılıyor aslında bu anlamda. Yani programları ya da işte zorbalıkla savaşmanın yaygınlaştırılabilmesi için hani öğrenciler bile aslında iyi bir kaynak olabiliyor o anlamda mentor programlarıyla.
Çok kısa şunu soracağım, yani aslında bayağı bahsettiniz ama sizin ya özel çalışma alanınız olduğu için ön yargıya dayalı zorbalıkta işte burada, yani burada bizim herhalde primitif içgüdülerimiz çok önemli rol oynuyor. Yani bir takım gruplaşma dinamikleri, süreçleri var doğal olarak gerçekleşen. Yani burada da belki o daha homojen gruplara göre, yani fark eden mesela böyle öğrencilerin bulunduğu okullardaki müdahale sistemlerinde böyle değişen çok anahtar bir şeyler var mı bize bahsetmek isteyeceğiniz?
Şöyle işte o yine müdahale programının yani müdahale edeceğimiz zorbalığın türüne göre değişiyor dediğimiz yerde ön yargıya dayalı zorbalıklarda en çok müdahale etmemiz gereken, en çok savaşmamız gereken yer ön yargı. Mesela diğer müdahale programlarında belki buna değinmemize gerek yok. Yani müdahale programın ya da zorbalığın türü aslında şey içermiyorsa, bir ön yargı içermiyorsa, bir stereotipik düşünce içermiyorsa, bir ayrımcı davranış içermiyorsa o kadar da değinilmesi gereken bir konu olmayabiliyor. Ama durum buysa, daha çok bu zorbalığa müdahale etmek istiyorsak en çok müdahale edeceğimiz yerlerden bir tanesi ön yargılarla savaşmak, ayrımcı davranışlarla savaşmak. Çocukların aslında gruplar arası iletişim deriz biz ona. Gruplar arası iletişimlerini olumluya çekebilmek. Çünkü genelde temel sebeplerden bir tanesi farklı gruplardan çocuklar bir arada olduğunda, farklı gruplardan çocuklar iletişim kurduğunda bu iletişim negatif olması. Ve bu negatif iletişim tabii ki çocuklarda bir kalıp yargılar, ön yargı, ayrımcı davranışlara sebep olabiliyor. Bunları azaltmak aslında, negatif ilişkileri azaltıp pozitif ilişkileri arttırmak. Bu da ortak bir zemin bularak aslında gerçekleşiyor. Yani çocukları mesela yaşadıkları için bunlar farklı gruplardan çocuklar bir arada olabilirler ama sonuçta aynı sınıfta, aynı toplumda, aynı çevrede yaşıyorlar. Mesela bir çevre projesini beraber yaparlarsa bu çocuklar yaşadıkları çevreyi güzelleştirmek için diyelim ki bir sosyal sorumluluk projesine beraber dahil olurlarsa biz bu çocuklara ortak bir amaç vermiş oluruz. Yani farklı gruplardan olsalar da ortak bir amaçlarının olduğunu gösterdiğimiz zaman aslında o ilişki biraz daha olumluya çekilebiliyor. Ya da paylaşılan ilgilerinin olduğunu gösterdiğimiz zaman hani farklı ülkelerden geliyorlar ama ikisi de voleybol oynamayı seviyor gibi mesela. Çok basit örnekler bunlar ama hani çocukların kapsayıcı olarak dahil olabileceği aslında oyunlar yaratmak ya da ders etkinlikleri yaratmak burada önemli hale gelebiliyor. Onlara o ortak zemini verebilmek için. Tehdit algısı çok yüksek olabiliyor çocuklarda. Tehdit algısı ya yani farklı gruplardan gelen çocuklara karşı tehdit algısı. Burada anne baba ve medya özellikle hani biz çocuklara sorduğumuz zaman tehdit algısına dair hani haberlerde gördüm şöyle olacakmış hani bu olacakmış bu işte gelen kişiler bize bunu yapacakmış toplumumuzu şöyle kötüye götürüyor. Hem sembolik tehdit hem de gerçek tehdit algısı beklemiyorsunuz aslında yani çocuklar bunu nereden maruz kalacaklar diyorsunuz ama çok yüksek bizim araştırmalarımıza çıkan sonuçlara baktığımızda. Bu tehdit algısı tabii ki çocuğun daha olumsuz tutumlar geliştirmesine sebep oluyor karşı diğer gruplar için, diğer gruptan gelen çocuklar için, farklı kültürlerden gelen çocuklar için. Bu anlamda bu tehdit algısını azaltmak yine önemli ya da ona değinmek aslında programlarda önemli hale geliyor. Yani biraz daha gruplar arası süreçler işin içine girdiğinde gruplar arası değişkenlerle de aslında müdahale programlarını zenginleştirmek gerekiyor. Dediğim gibi yani mesela biz empati becerisini artırabiliriz programlarla çocukların ama çocukların kendi kültürlerinden birine ve farklı kültürlerden gelen birilerine empati kurabilme becerisi aynı olmayabilir. Yani ben empatisi yüksek biri olabilirim ama belki sadece bu empati becerimi kendi kültürümden olan kişi için kullanırken diğeri için kullanmaya da bilirim. O yüzden mesela böyle bir program, yani bunu hedefliyorsak burada biraz daha empatiyi de aslında farklı kültürlerden gelen kişileri de dahil ederek arttırmamız gerekiyor. Yani sadece genel empati becerimizi değil, aslında farklı kültürlerden gelen kişilere de olan empati becerimizi, kapsayıcılığımızı arttırabilmemiz gerekiyor. O anlamda biraz daha özelleşiyor tabii önyargıya dayalı programlar. Temel şeylerimizden bir tanesi de bu programları kabul ettirmek. Yani bu önyargıya dayalı zorbalıkta bu çok daha zor oluyor ne yazık ki. Çünkü kabul ettirdiğimiz kişilerin de, yani sadece çocukların önyargıları yok, yetişkinlerin de var. Kabul ettirmeye çalıştığımız kişilerin de önyargıları var. Bu sadece işte farklı kültürlere dayalı olarak değil. Yani biz önyargıya dayalı zorbalık dediğimizde cinsiyete dayalı zorbalık da oluyor, cinsel yönelime dayalı zorbalık da oluyor, dil farkına, din farkına dayalı zorbalıklar da oluyor, engellilik durumuna dayalı zorbalıklar da oluyor, İşte beden görünümüne dayalı zorbalıklar da oluyor. Hani bütün bunlarla mücadele etmeye çalışırken zorlandığımız yerlerden bir tanesi de hani ikna edebilmemiz gereken kişileri, yetişkinleri ikna edememek olabiliyor bazen de. Çünkü onların da bu anlamda kendi önyargıları olabiliyor. İşte bu okullardaki kişiler olabiliyor, daha farklı yerlerdeki kişiler olabiliyor. Hani programı yürütebilmek adına gerekli kişileri dahil etmeye çalıştığımızda bazen orada da lojistik problemler yaşayabiliyoruz.
Bu son sorum yine biraz daha nasıl biliyoruz tarafına odaklanan bir soru olsun. Bundan da şey boyunca aslında bahsettiğiniz bütün program boyunca bir takım kullandığınız yöntemlerden. Ama burada herhalde en önemli şey çocuklar ya yetişkinlerde bile böyle ama dümdüz bir şey sorduğunuzda yani burada bilgiyi alabilmek için aslında ne olup ne bittiğini öğrenebilmek için. Nasıl yöntemler kullanıyorsunuz? Yani doğrudan sorduğunuzda doğru bir şey bir dürüst veya sahici bir cevap almak ihtimali muhtemelen düşük. Bundan da bahsediniz. Biraz ama böyle bu yöntemlere ve çeşitliliğe yöntem çeşitliliğine bahsedebilirseniz belki hani güvenli bir araştırma için boyut nasıl oluyor işte araştırma boyutu vesaire bunlara girerseniz sevinirim.
Tabii. Yöntem olarak çeşitlilikle gitmek her zaman çok daha destekleyici oluyor. Çünkü her yöntem bize istediğimiz çıkarımları sağlamayabiliyor. Yani biz korelasyonel bir çalışma yapıyorsak burada sadece ilişkilerden, sonuçlara geldiğimizde sadece ilişkilerden bahsediyor olmamız gerekiyor. Bir nedensellik kuramıyor olmamız gerekiyor. Nedensellik kuran bir sorumuz varsa, yani neden hani ve sebebini araştırdığımız bir soru varsa burada ve kesinlikle şu şuna sebep olabilir diyebileceğimiz bir çıkarım yapmak istiyorsak burada deneysel çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu anlamda farklı metotları kullanmak, hem aslında nicel ve nitel metotları da beraber kullanmak da önemli hale gelebiliyor. Çünkü bazen çocuğa işte birden 6'ya kadar bu zorbalığı değerlendir dediğimizde, bir çok olumsuz, 6 çok olumlu diyelim ki mesela. Çocuğa soruyoruz ve çocuk işte 3 diyor, 4 diyor, 5 diyor, bir sayı veriyor bize, ama sonra arkasından neden diye sorduğumuz zaman ve bir cevap istediğimiz zaman çocuk orada açık uçlu olarak yazıyor cevabını ve o cevabı bize aslında daha fazla bir bilgi sağlıyor yukarıda verdiği cevabından. Hatta bazen şunu da görüyoruz, cevaplar arasında bir uyuşmazlık olabiliyor hani bazen çocuk nedenini açıkladığı zaman. O anlamda hani farklı metotları bir arada kullanabilmek önemli bir şey. Tabii bunu akıllıca bir şekilde yapmak gerekiyor. Çünkü çocukların da siz 2 saatini alamazsınız hani o araştırma şey için. Hepsinin bir dikkat şeyi var aslında. O yüzden belirli bir şey saatinde tutmanız gerekiyor araştırmayı. Çok fazla aslında çocuğun hani sıkılacağı bir şekilde yapmamanız gerekiyor. Çünkü yani sonrasında bakıyorsunuz ki artık sonlara doğru çocuk hani okumadan işaretleyebiliyor. Bunları ayırt edebiliyor olmanız gerekiyor araştırmacı olarak. Ben daha çok dediğim gibi deneysel çalışıyorum, ama deneysel çalışırken çocukları alıp zorbalık durumlarına koymuyorum tabii ki. Varsayımsal hikayeler kullanıyorum ve bu varsayımsal hikayeler değişiyor. Ya az önceki önyargıya dayalı zorbalıktan örnek vereyim size. Mesela çocukların yarısı Türkiye'den olan bir arkadaşlarının zorbalığa uğradığını okuyorlar. Diğer yarısı da işte farklı bir ülkeden gelmiş, şu an Türkiye'de yaşayan bir arkadaşının zorbalığa uğradığını okuyorlar. Daha sonrasında işte tutumlarını soruyoruz, adalet duyarlılıklarını soruyoruz ve karşılaştırıyoruz iki grubu. Ama bu tamamen varsayımsal bir hikaye yoluyla bunu yapabiliyoruz mesela. Onun dışında farklı metotların kullanımının yanı sıra şey de önemli hale geliyor. Farklı kaynaklardan bilgi almak. Çocuk her zaman raporlamakta çekinebiliyor bazen. Özellikle yani ne kadar zorbalık yapıyorsun dediğimiz zaman çocuğa, hani her zaman doğruyu yansıtmayabiliyor. Burada çocuğun en dürüst cevabı verebilmesini sağlamak için o anonimiteyi aslında çocuğa emin olarak vermemiz gerekiyor. Yani senin cevabını hiç kimse görmeyecek. Hani biz senin ismini almıyoruz. En temel yapacağımız şeylerden bir tanesi, eğer boylamsal bir çalışma yapmıyorsak ve ihtiyacımız yoksa, çocuğun ismini almamak zaten araştırmanın başında. Yani araştırma kağıdında çocuk ismi olduğu zaman her zaman o cevabın o isimle bağlantılanabileceğini biliyor kafasında. Diyor ki annemlerle paylaşır, öğretmenle paylaşır. İşte biz bu önyargıya dayalı zorbalıkla mesela araştırma yaparken bir tane çocuk şey demişti: İsterseniz beni polise de verebilirsiniz, şu an ben buraya yazıyorum ırkçı söylemleri ama isterseniz beni polise de verebilirsiniz diye. Öyle korkuları da oluyor. Bizim hiç düşünemeyeceğimiz korkuları da oluyor çocukların mesela. Onu azaltabilmek için metod olarak hani çocukların eşleştirebileceğimiz hiçbir kişisel bilgisini almamak en önemli hale geliyor. Bazen biz bunu düşünemiyoruz araştırmacı olarak. Mesela bir çocuk şey demişti bana, işte ismini almıyorum, hiçbir kişisel bilgisini almıyorum ama yaşını soruyorum çocuğa. Ve işte ondan formundaki bilgileri doğrultabilmek için sınıfını soruyorum işte çocuğa ve doğum tarihini soruyorum. Yani yaşını alabilmek için doğum tarihini soruyorum. Şey demişti, yani isterseniz beni bulabilirsiniz ki doğum tarihi olan bu olan bir tek bu sınıfta ben varım. Sınıfımı da hani okulumu da biliyorsunuz. Doğum tarihimi de biliyorsunuz. Haklı yani şey olarak baktığınızda, hani bunu yapmıyor tabii ki araştırmacının hani şeyi bu değil kesinlikle, ama çocuk orada hani gizliliğinin ihlal edildiğinin farkında ve diyor ki hani isterse aslında benim bu cevabı verdiğimi bulabilir. Bunu öğretmene gösterebilir, anneme gösterebilir, babama gösterebilir vesaire vesaire. O anlamda da hani çocuğun o gizliliğinin korunacağına dair çocuğu hani emin tutmak zorundasınız ki bize aslında güvenilebilir bir bilgi versin. Çocuğun verdiği bilgileri anneden babadan aldığımız bilgilerle, öğretmenlerden aldığımız bilgilerle destekleyebiliriz. Buna biz çoklu kaynak araştırması diyoruz. Yani çocuğun o durumda ne yapacağını çocuğa sorup, sonra anneye sorup, çocuğunuz bu durumda olsaydı ne yapardı? Ya da öğretmene sorup, hani işte çocukların zorbalık eğilimlerini değerlendirmesi açısından her öğrencinin sınıfındaki mesela. Sonra bu bilgileri bir araya getirip bir ilişki var mı yok mu bunu anlamaya çalışabiliriz. Bazen yüksek ilişkiler çıkıyor. Hakikaten çocuğun söylediği raporlarla öğretmenin söylediği şeyler birbirine çok ilintili çıkabiliyor. Bazen az korelasyonlar da görebiliyoruz aslında. Yani öğretmenin çocuğu gördüğü şekilde, çocuğun kendini gördüğü şekilde, anne babanın çocuğu gördüğü yolla çocuğun kendini gördüğü şeyler farklılaşabiliyor. O anlamda bu çoklu kaynak dediğimiz araştırma şeyinden de yararlanmamız gerekebiliyor araştırmalarda. Onun dışında zorbalık konusu hassas bir konu. Yani etik olarak çok dikkat edilerek araştırmaların planlanması gereken bir konu. Çocuklara hani zorbalığı araştıracağız diye çocuklarda tekrardan negatif duygular uyandırabilecek şekilde bunu yapmamamız gerekiyor. Ben o yüzden araştırmalarımda şunu yapmaya çalışıyorum. Yani çocuklara zaten kendi zorbalık deneyimlerini sormuyorum ama sorduğum şeyler, yani okudukları hikayelerde de sonuçta bir zorbalık hikayesi okuyorlar. Bu bile çocuğu başlı başına bir strese sokabilir. Ya da bir örtük öğrenmeye sebep olabilir aslında. Hani çünkü zorbalık hikayesi veriyoruz çocuklara. Orada mesela yapmaya çalıştığım şey, bütün istediğim bilgileri aldıktan sonra çocuğun tutumlarına, tanık rollerine dair hikayeyi hep genelde şey bitirmeye çalışıyorum. Ha, tamam, zorbalığı yapan kişi hatasını fark etti, özür diledi ve işte sonra şey soruyorum, affetme ihtimali ne olur diye soruyorum. Hani burada çocuğun zihninde de zorbalık hikayesinin aslında çözümlendiğine dair bir şey bırakarak aslında araştırmayı bitirmiş oluyorum. Bu da şey anlamında önemli oluyor. Çok konuşmadık burada ama Retaliation diye bir kavram var zorbalıkta. Zorbalık bir sarmal aslında. En çok literatürde gördüğümüz şeylerden bir tanesi de hem zorbalığa uğrayan hem de uğratanlar. Yani tek başına zorsa hep sürekli zorbalığa uğrayanlar ya da sürekli zorbalığa uğratanlar istatistik olarak daha az kalıyor. Asıl böyle büyük grup zorbalığa uğrayanlar ve daha sonrasında hani yaşamsal olarak hani o grupta kalabilmenin ya da o sınıfta var olabilmenin yolunu zorbalık yapmakla bulanlar oluyor. Bu da işte o zorbalık döngüsünü çok besleyen bir şey oluyor. Kıramadığımız zaman o döngüyü. Biz bunları hem zorbalığa uğrayan hem de uğratanlar olarak tanımlıyoruz. Burada o retaliation dediğimiz intikam alma aslında şeyi çok ön plana geliyor. Hani biz sadece ilk zorbalık durumunu değil de daha sonrasında hani zorbalığa uğrayan kişi intikam almak istediğinde ve diğer tarafı zorbalığa uğrattığında da aslında buna tamam karşı taraf bunu hak ediyor deyip yaklaşmamamız gerekiyor. Ona da müdahale etmemiz gerekiyor aslında o döngüyü kırabilmek için. Burada affetme duygusu ön plana çıkmış oluyor. Yani affeder misiniz? Hani yapıcı olarak şey yapar, hani yaklaşır mısınız kısımları ön plana çıkmış oluyor. Bunları da araştırmaya dahil etmek, bunlara dair algıları da aslında araştırmak önemli hale geliyor. Biraz uzattım kusura bakmayın. Uzun bir şey kısım oldu metod için ama
Yo,
ben bu
çok iyi
şekilde
oldu.
metotlar kullanıyorum. Dediğim gibi ama daha farklı metotlarla bir araya getirerek araştırmaları yürütmek daha şey oluyor, daha kuvvetli oluyor her zaman için.
Vallahi çok güzel anlattınız. Çok yani süremizi biraz aştık ama bence çok yararlı oldu. Benim daha sorularım da var ama artık belki başka sefere konuşuruz onları da. Çok memnun oldum katıldığınız için de çok teşekkürler.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.